SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 15 Nisan 2022 Cuma tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugün dünkü seçim çalışmalarından bir kesit vereceğiz. Türkiye gündeminde Yavuz Oğan'ın değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Ve ayrıca iş dünyasının hükümetten bir talebine ilişkin bölümü yayınlayacağız. Bu talep meslek sahibi göçmen alınması talebi. Hafta sonu oynanacak maçları da spor bölümümüzde dinleyebileceksiniz. Mesajda göndermenizi rica ediyoruz tabii. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara ki mesajlar gelmeye başladı bile. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Siyasi liderler çarşamba günü yapılacak ilk resmi seçim tartışması öncesinde hayırlı cuma ateşkesine giriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, halen Rus petrolü satın alan Avrupa ülkelerini paralarını başkalarının kanından kazanmakla suçluyor. Man Adası iddialarıyla alakalı Yargıtay kararının ardından CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı istifaya çağırıyor. Liderler bugün başlayan Hayırlı Cuma nedeniyle kampanyalarında yumuşatmaya girdiler. Başbakan Scott Morrison ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, sınırlı resmi kampanya etkinlikleriyle bu sabah kilise ayinlerine katılacaklar. Her iki liderin de Paskalya'nın ilk günü yani cumartesi günü başka bir mola vermeden kampanyalarına yeniden başlaması bekleniyor. Morrison ve Albanese, seçim kampanyalarıyla ilgili karşı karşıya yapılacak olan ilk resmi tartışmaları için çarşamba günü Brisbane şehrine gideceklerini doğruladılar. Paramata'nın Katolik psikoposu Vincent Long, bu yılki Paskalya mesajının zor zamanlarda aşk içinde bir araya gelmek olduğunu söylüyor. Psikopos Long, Paskalya konuşmasında New South Wales ve Queensland'deki son sellerden de bahsetti. Ayrıca COVID-19 salgınının devam eden etkileri ve Ukrayna'daki savaş hakkında konuştu ve Papa Francis'ten alıntı yaptı.
And a tragedy such as the pandemic and lately the invasion of Ukraine.
Psikopos Long, pandemi ve son zamanlarda Ukrayna'nın işgali gibi trajediler ve diğer zorluklar devam ederken Paskalya Papa Francis'in söylediklerini çok güçlü bir şekilde kutluyor. Affedildikten sonra sevilmiyoruz. Sevildiğimiz için affediliyoruz sözlerini kullandı. Ülkenin dört bir yanındaki hava alanlarının Paskalya ve okul tatilleri nedeniyle yoğun olmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak ülkenin en sıkışık hava alanı olan Sydney Havaalanı'nda ise uzun bekleme süreleri önemli ölçüde azaldı. Yaklaşık 80 bin yolcunun hayırlı cuma günü Sydney çıkışlı uçuşlara binmesi bekleniyor ve uçuşlar için 2 saat erken gelmeleri tavsiye ediliyor. Melbourne, Paskalya döneminde günde 76 bin yolcu beklerken, Adelaide şehrinde bu rakam 25 bin. Pazartesi günü ise Hobart şehri 81'den fazla uçağın gelip gitmesiyle, şimdiye kadarki en yoğun gününü yaşayacak. Yeni rakamlar, bu yıl özel yaşlı bakımı merkezlerinde pandeminin ilk 2 yılının toplamından daha fazla COVID-19 ölümü olduğunu doğruladı. Federal Sağlık Departmanı'nın bu hafta yayınladığı veriler, 2022'de özel yaşlı bakımı merkezlerinde 1088 kişinin COVID-19'dan öldüğünü gösterdi. 31 Aralık 2021 itibariyle yaşlı bakım evlerinde toplam 918 ölüm meydana gelmişti. Pandemi başladığından bu yana Avustralya'daki özel yaşlı bakımı merkezlerinde yaklaşık 28.028 kişi COVID-19'a yakalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus petrolünü almaya devam eden her Avrupa ülkesinin paralarını başkalarının kanından kazanacağını söyledi. BBC'ye konuşan Zelenski, Almanya ve Macaristan'ı Rusya'nın bu yıl 326 milyar Avustralya dolarına varan bir gelir elde edeceği ambargo koyma çabalarını engellemekle suçladı. Rusya'ya karşı bazı yaptırımları destekleyen ancak petrol satışları konusunda sert önlemler almakta yetersiz kalan Berlin'e karşı Ukraynalı liderler hayal kırıklığına uğradı. Zelenski BBC'ye, yaptırımlara yönelik bu ricaların normal ticari işlemlerin ötesine geçtiğini söyledi. Zelenski, bazı arkadaşlarımız ve ortaklarımız artık farklı bir zaman olduğunu ve bunun artık bir iş ve para meselesi olmadığını, hayatta kalma meselesi olduğunu anlıyor, diyor. Zelenski ayrıca, Rusya'nın saldırılarını savuşturmak için yeterince hızlı malzeme alamadıklarını söyleyerek, Ukrayna'ya daha fazla silah sağlanması çağrısını yineledi. Bu arada Rusya'nın amiral gemisi Moskova battı. Ukraynalı yetkililer kendi güçlerinin Karadeniz füze gemisini vurduğunu söylerken, Rus yetkililer gemide nedeni açıklanamayan bir yangın çıktığını söylüyorlar. Birlikleri kuzeyin çoğundan geri çekilip Doğu Ukrayna'da yeni bir taarruz için hazırlanan Moskova için savaş gemisinin kaybı bir askeri ve sembolik yenilgi anlamına gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın Moskova savaş gemisini vurduğu iddialarını doğrulayamadı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bunun Rusya için büyük bir darbe olduğunu söyledi.
This is their flagship, the Moscow. And they have now been forced to admit.
Bu onların amiral gemisi diyen Sullivan, Moskova gemisi ağır hasar gördükten sonra iki hikaye arasında zor bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Bir hikaye, hasarın nedeninin sadece yetersizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları içinde ve her ikisi de onlar için iyi değil yorumunda bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, Ukrayna'ya karşı suç işlendiğine inanmak için makul nedenler olduğunu söyledi. Karim Khan, Rusların geri çekilmesinin ardından 400'den fazla cesedin bulunduğu Buça kasabasını ziyaret ettikten sonra Ukrayna'nın başkentinde konuştu. Ukrayna, Rusya'nın savaş suçlarından sorumlu tutulmasını talep ederken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı iddia edilen vahşeti tanımlamak için soykırım terimini kullanmıştı. Khan bu sonuca varmanın Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarına bağlı olacağını söyledi. İngiliz hükümeti bazı sığınmacıları Afrika'nın Ruanda ülkesine göndermek için bir anlaşma yaptı. Muhalif politikacılar ve mülteci yanlısı gruplar anlaşmayı uygulanamaz ve insanlık dışı olduğunu söyleyerek kınadılar. Başbakan Boris Johnson, plana büyük olasılıkla mahkemede itiraz edileceğini kabul ediyor. Ancak hükümetin bu konuda Fransa ve Avrupa Birliği ile anlaşma yapmak için öylece bekleyemeyeceğini söylüyor.
We've made repeated and generous offers to our French friends and we will continue to press them and the EU for the comprehensive returns agreement that would solve this problem.
Boris Johnson, Fransız dostlarımıza defalarca cömert tekliflerde bulunduk ve bu sorunu çözecek kapsamlı iade anlaşması için onlara ve Avrupa Birliği'ne baskı yapmaya devam edeceğiz. Ancak sınırlarımız üzerinde tam egemenlik için kendi çerçevemize sahip olmalıyız. Ve şimdi bu tekneleri durdurmanın ve var olmayan bir anlaşmayı beklerken binlerce can kaybetmemek için bir yol bulmalıyız açıklamasını yaptı. İnsan kaçakçıları İngiltere ve Fransa arasındaki İngiliz kanalını uzun süredir insanları İngiltere'ye gizlice sokmak için kullanıyor. 2020'de 8500 kişi, Birleşik Krallığa küçük teknelerle giriş yapmış ama bu sayı geçen sene 28 bine yükselmişti. Muhalefetteki politikacılar ayrıca Johnson hükümetini pandemi kurallarını ihlal eden hükümet partileriyle ilgili skandaldan dikkatleri başka yöne çekmek için bu konuyu kullanmakla suçluyor. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Man Adası iddialarıyla alakalı Yargıtay kararının ardından CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı istifaya çağırıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 21 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi Dünür'ü ve eski özel kalem müdürünün vergi cennetinde paravan şirket kurup 15 milyon liralık para transferi yapıp vergi kaçırdığı iddiasında bulunmuş ve şirkete gönderilen paralara ilişkin dekontları göstermişti. Bunun üzerine Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na dava açmış ve yerel mahkemeler CHP liderini 631 bin lira tazminata mahkum etmişti. Yargıtay'ın oy çokluğuyla verdiği karar bunu bozdu. CHP Grup Başkan Vekili Özgün Özel, basın önünde Yargıtay kararından bölümler okudu ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olan Tayyip Erdoğan'ı istifaya davet etti.
Yargıtay kararında yer alan belirtilen banka şubesinde bulunan hesabından yüksek miktarda yabancı paraların bir kısım davacıların banka hesaplarına aktarıldığı ve yine Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ekinde gönderilen raporda belirtilen para hareketlerinin banka cevabı yazısı ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Bu belgelerin sahteliği hususunda herhangi bir tespit bulunmamaktadır diyor. İspatladığın anda ben Cumhurbaşkanlığını da bırakırım, siyaseti de bırakırım diyordu. Eğer sözünün eri ise çıksın istifa etsin, siyaseti bıraksın.
Erdoğan iddialar ortaya çıktığında eğer belgeler kanıtlanırsa siyaseti bırakacağını toplum önünde açıklamıştı.
İddia edildiği gibi yurt dışına giden tek kuruş yok. Bu zatın söylediği yalan mı? Yalan. İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım. Siyaseti bırakacağım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları dün, Yargıtay'ın Man Adası davasında Kılıçdaroğlu'nu haklı bulduğu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, mahkeme kararının çarpıtıldığını söylemişlerdi. Erdoğan ise bu konu hakkında dün de konuşmadı. Ekonomide bir süredir belirsizlikler yaşayan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız yere yükseltenlere verilen cezaları arttırıyoruz dedi. Esnaf ve sanatkar camiası ile iftar yapan Erdoğan, internet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan, turizm sektörüne %9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz açıklamasını yaptı. Merkez Bankası faizi %14'te sabit bıraktı. Bu arada AK Parti'nin hazırladığı yeni bir yasa tasarısına göre araştırmacılar, TÜİK tarafından onaylanmamış bir metodolojiyle oluşturulan istatistikleri açıklarlarsa 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek. TÜİK, yayınladığı enflasyon ve işsizlik verileriyle uzun süredir sokaktaki gerçeği yansıtmamakla suçlanıyordu. Bununla birlikte TÜİK verilerine göre Şubat ayında içme sütü, tavuk eti ve yumurta üretiminde gerileme kaydedildi. Özellikle yumurta üretiminde düşüş 4 aydır sürüyor. Eski OECD daimi temsilcisi Mithat Rende, Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan Avrupa'daki enerji krizine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye Avrupa'nın enerji krizine çözüm olabilir dedi. Küresel düzeyde ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıyayız yorumunda bulunan Rende, Avrupa'nın enerji krizinin giderilmesi ve Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması için bence Türkiye'ye de rol düşecek dedi. Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmalarını hatırlatarak buradan bir çözüm formülü üretilebileceğini ifade etti. Diğer haber başlıkları ise şöyle. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 12 Nisan'da yayınladığı 2021 İnsan Hakları raporu ile ilgili ülkemiz hakkında yer alan asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ni insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz denildi. Raporda hükümetin 2018 yılında kabul edilen geniş kapsamlı terörle mücadele yasası ile temel özgürlükleri kısıtlamaya devam ettiği ve hukukun üstünlüğünden ödün verdiği ifade ediliyordu. İhlal olarak ele alınan örnekler arasında Boğaziçi Üniversitesi protestolarına yapılan müdahaleler, polisin aşırı güç kullandığı ve işkence uyguladığı iddiaları, cezaevleri ve gözaltı koşulları, keyfi tutuklamalar, adil yargıya güvensizlik, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davaları da yer alıyordu. Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı paylaşımları politik eleştiri saydı ve Erkal'ın beraatına hükmedildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol'da mahsur kalan Türk vatandaşlarıyla ilgili henüz istediğimiz neticeyi alamadık açıklamasını yaptı. Dün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile sürekli iletişim halindeyiz demişti. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantısını yapacağını ve toplantı sonucu önemli kararlar alınacağını açıkladı. En kötü günlerimiz geride kaldı ifadelerini kullanan Koca, maske zorunluluğu kalkabilir sinyalini verdi. Türkiye'de dün koronavirüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti, 5127 yeni vaka tespit edildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 lira 83 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 69 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde yat yarışı var. Brisbane şehrinden başlayıp Glaston'da bitecek olan yat yarışı bugün 38 yatın katılımıyla başlıyor. Organizatörler, güneydoğudan esen 15-25 knot rüzgar nedeniyle rekor olabileceğini söylüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra genelde güneşli 23 derece, Sydney de genelde güneşli 24, Melbourne parçalı bulutlu 25, Adelaide de parçalı bulutlu 28, Perth güneşli 29, Hobart'ta yağmur azalıyor 21, Wollongong genelde güneşli 24, Newcastle'da yağmur ihtimali var 25, Brisbane az yağmurlu 26, Cairns de aynı, az yağış olabilir 30 ve Darwin genelde güneşli 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Bugün Paskalya, Good Friday. Hristiyan dinleyicilerimizin Paskalyası kutlu olsun. 30 yıl aradan sonra ilk kez 4 din aynı anda kutsal günlerini kutluyor. Müslümanlar Ramazan ayı içinde. Yahudiler Passover'ı kutluyor. Hristiyanlar Paskalya ve Sihler Vaisak ayı. Dün Tamil, Sinhal ve Nepal toplumunun da yeni yılıydı. Hazreti İsa inanca göre bugün çarmıha geriliyor ve pazar günü tekrar hayata dönecek. Yahudiler Passover veya Peaş bayramı bugün başlıyor ve 23 Nisan'a kadar sürüyor bu bayram. Müslümanların Ramazan'ı 1 Nisan'da başladı ve bir ay sürecek. Avustralya'da yaşayan 50 binsi Vaisaki bayramını kutlamaya dün başladı. Vaisaki bayramı, dili, dini, rengi, kültürü ne olursa olsun, dünya üzerinde yaşayan herkesi baskı ve zulümden korumakla görevlendirilmiş kutsal asker Khalsa'nın doğum günü. Belki de şu günlerde bilmediğimiz daha ne çok kutsal günler ve bayramlar kutlanıyor. Ve bütün bu geleneklerin her birinin ayrı ayrı hikayesi var. Dünya sadece iklimi, hayvan ve bitki varlığı ve dağları, ovaları, denizleri yani coğrafyasıyla değil, insanoğlunun yarattığı kültür, töre ve gelenekleriyle de şaşırtıcı bir yer. Bugünkü yayınımızı da kısaca özetleyelim. Önce seçim kampanyasında düne kısa bir göz atacağız. Türkiye gündeminde Yavuz Oha'nın değerlendirmeleri yer alacak. Ayrıca iş dünyasının hükümetten bir talebine ilişkin bölümü yayınlayacağız ve hafta sonu oynanacak maçları da spor bölümünde dinleyebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Dün Tazmanya'da seçim kampanyasına devam eden Başbakan Scott Morrison, konvoyunda bulunan ve güvenlik görevlilerini taşıyan bir aracın trafik kazası geçirmesi üzerine programını yarıda kesti. Muhalefet lideri Anthony Albanese ise dünkü açıklamalarında partisinin mülteci politikası konusunda kafa karıştırdı. Dün öğleden sonra Başbakan Scott Morrison küçük bir konvoy halinde Tazmanya'nın kuzeyinde bir etkinliğe giderken konvoyda bulunan ve başbakanın koruma görevlilerini taşıyan araç trafik kazası geçirdi. Araç yuvarlandı ve kullanılmaz hale geldi. Araçtaki iki federal, iki Tazmanya polis görevlisi yaralandı. Hastanedeki görevlilerin durumu iyi. Ancak başbakan olay üzerine programını iptal etti. Tazmanya'daki iki koalisyon sandalyesi de marjinal. Morrison iktidarda kalmak için bu iki sandalyeyi de korumalı. Başbakan kazadan önce gittiği kereste fabrikasında basına poz verdi, kereste sektörüne vaatlerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci başbakana geçen seçimde vaat ettiği ulusal dürüstlük komisyonunu kurmadığını yani sözünü tutmadığını hatırlattı. Gazeteciyle başbakan arasındaki konuşma şöyle geçti.
You're talking about a national integrity commission. You are asking Australians to trust you and you haven't delivered on a promise about trust, about integrity. So how can Australians trust you when it's a broken promise, isn't it?
No, it's not.
But you promised you would establish one in the last term, you have not. That's a broken promise.
Gazeteci, daha geçen seçimde verdiğiniz sözü bile tutmadınız. Avustralyalılardan size güvenmesini nasıl istiyorsunuz diye sordu. Başbakan, biz teklifimizi getirdik, İşçi Partisi kabul etmedi diye yanıtladı. Uluslararası Şeffaflık Kurumu'ndan A.J. Brown, koalisyonun dürüstlük komisyonu önerisine ciddi itirazlar geldiğine, yolsuzluk ve usulsüzlükleri ortaya çıkaracak gücü olmadığına işaret etti.
There would be no capacity for public hearings even when required in the public interest to complete an investigation for federal politicians or for that 80% of the public service.
Brown, koalisyonun önerisi politikacıların ve kamu görevlilerinin %80'inin kamuya açık duruşmada sorgulanmasına imkan tanımıyor diyordu. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, Scott Morrison'ın yasayı parlamentoya getirmemek için İşçi Partisi'ni mazeret olarak kullanmaya çalıştığını ileri sürdü.
Before the last election in 2018, he said very clearly when he became prime minister there would be a national integrity commission. And yet what he's done is not even introduced the legislation of the parliament.
Seçimlerden önce 2018'de başbakan açıkça ulusal dürüstlük komisyonu sözü verdi. Sonra yaptığı tuhaf açıklamada önerdikleri modeli desteklemediğimiz için yasayı geri çektiğini açıkladı. Bizi bahane ederek yasayı parlamentoya bile getirmedi diyordu Albanese. Dün Tazmanya'da dürüstlük komisyonunun sorulduğu kereste fabrikasındaki başbakanın basın toplantısında liberallerin Tazmanya Bas Bölgesi milletvekili adayı Bridget Archer da başbakanın yanındaydı. Konunun Archer'ın olduğu bir ortamda gündeme getirilmesinin bir nedeni var. Çünkü bu milletvekili geçen yıl dürüstlük komisyonunun parlamentoda tartışılması konusunda hükümet saflarından ayrılıp muhalefeti destekleyerek muhalefetle birlikte oy kullandı. Gazeteciler Archer'a hükümetin Ulusal Dürüstlük Komisyonu kurulması yasasının çıkarılması için yeterince çaba harcayıp harcamadığını sordu. Archer bu kez biraz ortadan yanıt verdi. Dili geçen yılki gibi sert değildi. Ne de olsa seçim kampanyasındaydı.
My view has always been all the way through on every occasion that I've spoken about it that all sides of politics will need to come together to get this done in a bipartisan way.
İşçi Partisi lideri Anthony Albanese dün New South Wales Hunter bölgesindeydi. Albanese, hükümetin mülteci teknelerinin geri gönderilmesi politikasını desteklediklerini söyledi ancak yurt dışındaki gözetim evlerine ihtiyaç olmayacağını ekledi. Bu açıklama kafaları karıştırınca sözlerine açıklık getirmek zorunda kaldı.
If people smugglers seek to take advantage of an incoming Labor government and do send more boats, will you be tough on boat turnbacks and will you consider an offshore resettlement deal?
We'll turn boats back. Turning boats back means that you don't need offshore detention.
Albanese ısrarlı sorular üzerine bu açıklamanın yurt dışı gözetim evlerinin kapatılacağı anlamına gelmeyeceğini kaydetti.
No, well, that's the preference at the moment. There aren't people have gone into offshore detention in recent times because the boats have been turned back.
Savunma Bakanı Peter Dutton hemen fırsatı değerlendirdi tabii. Dutton, 2GB radyosunda yaptığı açıklamada teknelerin geri çevrilmesinin tehlikeli bir plan olduğunu söyledi.
That would be a remarkable departure from the Labor Party policy. I mean, if that's what he has said, that would be a weakening of the policy that even Julia Gillard had.
Teknelerin geri gönderilmesi insan hakları ve mültecileri destekleyen gruplar tarafından da şiddetle eleştirilmiş, bu insanların geldikleri ülkelere geri gönderilmesinin hayatlarına tehlikeye atacağı kaydedilmişti. Şimdi birkaç mesaj okumak istiyorum. İlk okuyacağım mesaj böyle bir sanki roman tadında bir romandan bölüm gibi. Benim çok yakın bir dostum pandemi öncesi sık sık tatil için Türkiye'ye giderdi diyor bu dinleyicimiz Yenişehirli. Her dönüşünde konuşurduk. Aynen şunları söylerdi. Bir daha giden ne olsun? Rezalet, pahalılık, kuyruklar, pislik. Erdoğan ülkeyi ne hale getirmiş? 2 sene sonra dün arkadaşımdan yine bir telefon geldi. Çok pahalı, aktarmalı bir bilet ayarladım. Haftaya Türkiye'ye gidiyorum 2 aylığına. Dönüşte bir isteğin var mı? Telefonda güldüm. Zeki biri olduğu için niçin güldüğümü anladı. O da benimle beraber gülmeye başladı. Ve biraz oradaki dürüstlük ve samimiyet getir isteğimi de kısık sesle olur diye karşılık verdi. Yenişehirli'nin mesajı böyle. Mahmut Bey'in mesajını okuyorum. İyi hafta sonları diliyor Mahmut Bey. 21 Mayıs'ta federal seçimler yapılacak. Muhalefet lideri Anthony Albanese işsiz sayısını bilemedi diye eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Neticede gidip bir partiye oy vereceğiz. Avustralya halkının kararına saygılıyım ama küçük partilere oy vermem diyor bu dinleyicimiz. Çünkü küçük partiler bazen halkın aleyhine karar alınmasında rol oynuyorlar. Başbakan Scott Morrison'a yapılan saldırılar da hiç hoş değil. Ben sıradan medeni bir seçmen olarak herkese başarılar diliyorum. İnşallah yaşadığımız ülke Avustralya daha iyi olur diyor Mahmut Bey gönderdiği mesajında. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Sırada Yavuz Ohan'dan aldığımız Türkiye değerlendirmesi var. Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize yeni seçim yasası ve bu konudaki tartışmalarla başlayalım. İttifakları da içine alacak şekilde.
Yeni seçim yasası muhalefetin penceresinden bakıldığında iktidar partilerinin bir siyasi mühendisliği. Öyle düşünüyor muhalefet. Çünkü ittifakı küçük partiler açısından işlemez hale getiren ve milletvekili kazanmalarını zorlaştıran bir düzenleme bu. Aslında bir anlamda altılı muhalefet ittifakı masasına bir dinamit koyma. Çünkü geçmişte bir önceki yasaya göre eğer seçimler yapılsaydı küçük partilerde ittifakın kendi içindeki milletvekili dağılımından bir sandalye kazanma şansına sahip olacaklardı. Ama yeni durumda aldıkları oy kadar ancak milletvekili kazanma şansına sahipler. Yeni partiler gelecek gibi, DEVA gibi partiler henüz seçime daha girmediler. Yani bir seçim performansları yok ortada. Sadece anketlerle nabız ölçüyorlar. Saadet'in oy oranı son seçimlerde hayli düşük. Bu şartlar altında eğer bu seçim sistemiyle hiçbir şey yapmadan seçime girerlerse milletvekili kazanmaları zor bir ihtimal gibi görünüyor. Şimdi bunun üzerine farklı ittifaklar, farklı bir takım hamleler bekleniyor muhalefet cephesinden. İlk işareti de Temel Karamollaoğlu verdi. İlk defa söylüyorum diyerek. Yeni yatı sıraya göre artık ittifaklar bizim açımızdan çok işlevsel olmaktan çıktı. Üçüncü ittifak gündeme gelebilir dedi. Tabii bu ucu açık bir söylem. Üçüncü ittifak daha çok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği seçimleri için büyük olasılıkla konuşuluyor. Çünkü Karamollaoğlu altılı masanın bozulmaması gerektiğini de ifade etti. Altılı masa aslında ne için var? Türkiye'yi parlamenter sisteme döndürmek, bunun için ortak cumhurbaşkanı adayı çıkartmak ve o geçiş sürecini planlamak için var. Çünkü kendilerini hala bir ittifakın parçası gibi bakmıyor oradaki partiler, Gelecek, Deva ve Saadet. Bu şartlar altında üçüncü bir ittifaktan kastım büyük olasılıkla Gelecek, Deva ve kendisinin, Saadet Partisi'nin üçlü bir ittifak kurması. Bu ittifak Millet İttifakı içinde hayatına devam edebilir. Tek bir listeyle ittifak içinde seçimlere girebilirler. Ya da toptan ayrılıp Millet İttifakı'ndan ayrı bir ittifak kurabilirler. Üçüncü. Ama bu Cumhurbaşkanlığında ortak aday çıkartma fikrinden uzaklaşıldığında beraberinde getirmiyor. Bu fikir belli ki bütün siyasi partilerin kendi içinde de tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel de bir açıklama yaptı. Dedi ki hükümet kendi kazdığı kuyuya kendisi düşecek. Bir siyasi mühendislik yaptı ve bunun karşısında yaratıcı bir takım adımlar atılacak dedi. Yaratıcı adımlardan kasıt bu üçüncü ittifakta olabilir. Yakın zamanda liderler bir araya gelecekler. Zaten bu yeni seçim sistemi üzerine konuşacak, tartışacak bir komisyon kurulması da benimsenmişti. O komisyondan ilk bilgiler de gelecek ve muhtemelen bu üçüncü ittifak meselesi ya da nasıl daha çok milletvekili kazanabilir muhalefet bloğu, bunun üzerinde bir beyin fırtınası da gerçekleşecek orada. Ama yeni yasanın biraz dengeleri değiştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu aynı zamanda Cumhur İttifakı içinde de bir sorundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sorunu yaratan isme Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na gitti ve desteciyi genel merkezde ziyaret etti. Bu tabii sıra dışı bir durum. Desteci'nin oyu da çok düşük. Anketlerde de öyle çıkıyor. Seçim performansı da aynı şekilde. Ama burada ne kadar geniş bir yelpazede ittifak yapılırsa halk karşısında da öyle bir itibarlı görüntü sergileneceği üzerinde duruluyor. Destici daha önce yeni yasaya karşı çıkmış. %7 barajın yüksek olduğunu söylemiş. Kendilerinin bunu benimsemediğini açıklamıştı. Hatta sonrasında yaptığı açıklamalar, ekonomiyle ilgili açıklamalar daha çok muhalefet diline yakınlaşmıştı. Belki de bu yüzden biraz da gönlünü almak için Cumhurbaşkanı Destici'yi ziyaret etti. Çıkışta da Destici, Cumhur İttifakı'nda bir sorun yok, olarak yoluna devam ediyor açıklamasını yaptı. Yani gönlünü almış görünüyor Cumhurbaşkanı Destici'nin.
Ekonomiye dönecek olursak Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. Genel manzara nedir bu konuda?
Aslında bir değişiklik de beklenmiyordu. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın faizlerle ilgili düşüncesi belli. Faizlerin enflasyonu neden olduğunu düşünüyordu Cumhurbaşkanı. Bunu defalarca açıklamıştı. Son dönemde bu teorisinden çok fazla bahsetmese de bu teori çerçevesinde Eylül'den bu yana faizler 5 puan düşürüldü. %19'dan %14'e indirildi. Ama enflasyon da %20'lerden %60'a çıktı. Yani teori tam tersi olarak demiş oldu. O dönemde ekonomik politikası ortaya konulurken işte bir dönem Çin modeli dendi. Sonra Türkiye modeli dendi. Türkiye'deki bağımsız ekonomistler bunun bir deneme olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın teorisini ispatlamak için çaba sarf ettiğini söylüyorlar ekonomi bürokratlarının. Orada cari fazla verme hedefi de öndeydi. Enflasyonu düşürmek ve dengeleri yerine getirmek için. Cari fazla da veremedi Türkiye. Hatta cari açığı tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu şartlar altında Merkez Bankası'nın bütün dünyada olduğu gibi, bütün dünyada merkez bankaları işte enflasyona karşı devreye giriyor, faizlerini arttırıyor, para politikalarını sıkılaştırıyor. Bizde biraz tersi işliyor. Herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bunun nedenini açıklarken de Türkiye'de yatırımların önünün açılması gerektiğine vurgu yapıldı. İhracat performansından duyulan memnuniyet dile getirildi. Ayrıca savaşın bitmesiyle beraber bir de baz etkisinin ortadan kalkmasıyla dezenflasyon sürecinin başlayacağını söyledi Merkez Bankası. Bu klasik bir Merkez Bankası açıklaması değil diye ekonomistlerin buna da itirazları var. Çünkü temennilerle bir ülke kötü ekonomi yönetilmez. Savaşın ne zaman biteceği belli. Biterse düşecek demek aslında temenni etmektir. Bitmezse ne olacak sorusunun yanıtı yok. Türkiye'de Merkez Bankası asıl yasal olarak görevi enflasyonla mücadele etmek, fiyat istikrarını sağlamak. Ama bu yönde atılmış bir adım ya da bir plan ya da atılacak bir adımın emaresi de yok açıklamada diye. Bu açıklamada eleştirildi. Zaten son dönemde belki daha önceki yayınlarımızda da dile getirmişizdir. Merkez Bankası bir para politikası uygulamamakla eleştiriliyor ekonomistler tarafından. Ancak hükümet tarafında durum çok farklı. Orada da bu para politikasını uygulamamak bir başarı olarak sergileniyor. Şu anda politika faizi %14 ve Türkiye'de enflasyon %60'larda. Kur korumalı mevduat sayesinde kurlardaki artış da engelleniyor. Mesela Amerikan doları 14.50 ile 14.75-80 arasında bir yerde gidip geliyor dar bir çerçevede. Ama enflasyon %60. Bu durumda birikimlerin zarar göreceğini düşünenlerin gayrimenkule akımları söz konusu. Orada da olağan dışı bir fiyat artışı var. Bundan şikayet var. Onun yarattığı bir kira artışı var. Onun hayatı zorlaştırması var. Zaten enflasyonla beraber gıda fiyatlarında inanılmaz artışlar söz konusu. Yani içeride kaotik bir durum var. Ama Merkez Bankası bunu görmezden geldi ve faz etkisi dediği Aralık 2021'de %13'ler civarında bir enflasyon vardı. O devreden çıkınca enflasyonun düşeceği beklentisi söz konusu. Ancak o güne kadar artan fiyatlar, düşen alım gücü, azalan refah, bütün bunların nasıl giderileceği konusunda doğrudan bir açıklama ya da toplumu ikna edecek bir açıklama yok. İktidar sözcüleri genelde sabır telkin ediyorlar ve bu günlerin geçeceğini söylüyorlar. Bütün dünyada enflasyon var söylemi söz konusu. Muhalefeti moral bozmakla, karamsarlıkla suçluyorlar. Son olarak Bahçeli karamsarlığın haram olduğunu söyledi İslam dinine göre. Yani biraz söylem bu noktada devam ediyor. Eylemle ilgili somut enflasyonu nasıl düşeceğini ortaya koyacak bir planlama ya da açıklama yok. Zaten bu da eleştirilerin odak noktasında. Muhalefette sıkça bunu eleştiriyor ve liyakatsiz kadroların Türkiye'yi yönetemediğini söylüyor.
Yavuz Bey, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhalefet lideri Kılıçdaroğlu arasındaki bir tartışma var. Bu tartışma sürmeye devam ediyor. Nedir o konuda gelen son nokta?
Bu göç meselesi üzerinden çıktı yeni kriz. İçişleri Bakanı'nın şöyle bir özelliği var. Son dönemde hükümet tarafından en çok sesi çıkan, en yüksek sesi çıkan siyasetçi ya da bürokrat da diyebiliriz. Sonuçta İçişleri Bakanı siyasetçi değil, atanmış bir isim. Ama seçilmişlere yönelik çok sert ve enteresan, esrarengiz ifadeler kullanıyor. Hatırlayacaksınız, İBB'de 577 terörist var demişti. İBB resmi olarak başvurdu, kim bunlar diye. Savcıları göreve çağırdı. Burada bir harekete geçirmedi. Sadece müfettişler görevlendirdi. Bu iddiasını ispatlamak için. Ama iddia ispatlanmadan İçişleri Bakanı böyle bir açıklama yapmış olması da garipsendi birçok kimse tarafından. Hala o teftiş devam ediyor. Başka bir takım iddiaları da oldu. 10 bin dolar alan Sedat Peker'den siyasetçi iddiası vardı. O da ortada kaldı. Bununla ilgili de bir harekete geçilmedi. Sonrasında altılı muhalefet bloğunun hazırladıkları parlamenter sistemle ilgili metnin bir büyükelçiye düzeltilmek üzere gönderildiği iddiasını ortaya attı. Hala bu iddiasını söylüyor yalanlanmasına rağmen. Hatta Alman Büyükelçisi çıktı, o da kendisi de yalanladı. Somuta indirgemiyor İçişleri Bakanı iddialarını. Son tartışma da göçmenlerle ilgili. Bu göçmenler meselesinde işte bizden Amerika bütün göçmen kayıtlarını istedi, vermedik. Avrupa istedi, katiyen vermeyiz dedik. Ama bunlar gelirlerse birlikte çalıştıkları büyükelçilere anında bütün kayıtları açarlar diye böyle bir batı destekli muhalefet algısını yaratmakta özel gayret sarf eden bir aktör konumunda İçişleri Bakanı. İBB ile ilgili yaptığı açıklamalarda da bu öne çıkıyor. Göçmenler konusunda da Türkiye'de kaç göçmene vatandaşlık verildi, göçmenlerin kimlikleriyle ilgili doğru açıklamalar, doğru bilgiler göç bürosunun elinde mi gibi bir takım sorular yöneltmişti Kılıçdaroğlu. Bunlara yanıt verirken sen SSK Genel Müdürlüğü zamanında yaptığın hainliklerin hesabını vereceksin gibi çok da böyle meseleyle alakası olmayan sert aynı zamanda pek aslında siyasi nezaketle sığmayan bir yanıt vermişti. O tartışma devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partililer tabii Süleyman Soylu'ya çok ağır bir biçimde yüklendiler. Süleyman Soylu son açıklamasında Kılıçdaroğlu'nu göç meselesinde cahillikle suçladı. Yani son dönemde şöyle bir tablo var ortada. Süleyman Soylu özellikle muhalefeti Batı işbirlikçisi ilan eden bir stratejinin en önemli aktörü durumunda ve bunu sürekli sıklıkla dile getiriyor, getirmeye de devam ediyor. Tabii muhalefetten de çok sert tepki alıyor.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
İnternet sayfamızda günün önemli COVID gelişmelerini bütün eyaletlerin rakamlarıyla birlikte, vaka ve ölü rakamlarıyla birlikte okuma imkanınız var. Ama ben şöyle kısaca birkaç şeyi tekrarlamak istiyorum, burada vermek istiyorum. New South Wales'te bugünkü vaka sayısı 15.367, ölü sayısı 16. Victoria'da 9.664, ölü sayısı 7. 9.664 vaka sayısı. Ölü sayısı 7. Victoria ve New South Wales'te sağlık yetkililerinin Temmuz ayında resmen pandeminin bittiğinin açıklanması yönünde çalışma yaptığı haberi yayınlandı bugün. Victoria'lı yetkililerin ayrıca aşı ekonomisi uygulamasına bu ay sonunda son vereceği de gelen haberler arasında. Türkiye'de de haberlerde dinlediğiniz gibi benzer açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı da işte müjde olarak da ifade ettiği şeyler olacağını açıkladı. Avustralya'yla paralel giden bir durum bu. Victoria ekonomisinde aşı ekonomisinin uygulamasına son verilmesi şu anlama geliyor. Aşısızlara uygulanan kısıtlamaların tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor denebilir. Yine bu ay sonu itibariyle Omikron'un yaygın olan BA2 varyantının düşüş göstermeye başlaması bekleniyor ki şu anda düşüş başladı bile. Mesela Victoria'da ayın 11'inde, yani 4 gün önce haftalık vaka ortalaması 10.911'di. Bu rakam şu anda 10.006. New South Wales'te ayın ikisinde, yani bu ayın başında 7 günlük ortalama 20.195'ti. Rakam dün itibariyle 16.942. Yani en kalabalık iki eyalette vaka sayıları düşüyor. Dediğim gibi bu konuda başka haberler de var. Bütün eyaletlerin rakamlarını internet sayfamızda bugün yayınladığımız COVID gelişmelerine ilişkin haberde okuma imkanınız olabilir. Mesajlarla devam ediyorum. Eskişehirli Rumuzlu dinleyicimiz, sarayın yalancı lideri Man Adası'nı ispat edin istifa ederim. Yargıtay kararıyla ispat edildi. Ne yapacaksın şimdi? Bunlar paranın ve yalanın kulları diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Man Adası davasında Yargıtay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı haksız buldu. Bence Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilir. Şimdi durduk yere istifa etmesin. Nerede bulacağız böyle Cumhurbaşkanı'nı diyor Mustafa Sidney'den dinleyicimiz Mustafa Bey. İnananların Paskalyası ve Ramazan'ını kutluyorum demiş meraklı, herhalde Rumuz bu. Gambiya ile yapılan karşılıklı deniz işbirliği anlaşmasını destekliyorum. Gemileri karadan yürüten bir ırkın ahvadı olarak onlara öğreteceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Kolombiya, Venezuela, Mersin'e ya da Zambiya'ya ne kadar mesafede acaba diye sormuş. Acaba oralar, bu Kolombiya, Venezuela, Mersin bağlantısı uyuşturucu ticaretiyle ilgili galiba oraya bir gönderme yapıyor bu dinleyicimiz. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Şimdi bir başka konuya geçiyoruz. Bu da Avustralya iş dünyasının vasıflı işçi, göçmen işçi talebine ilişkin bir bölüm. Arkadaşımız Mert Balkanlı hazırladı.
Avustralyalı iş dünyası liderleri, ülke çapında şirketleri etkileyen aşırı işçi kıtlığını gidermek için acil yardım çağrısında bulunuyor. Daimi ikamet için daha kolay yollar da dahil olmak üzere, daha yetenekli göçmenleri Avustralya'ya getirmeye ikna etmek için daha fazla teşvik için baskı yapıyorlar. Ofis çalışanları Sydney'in merkezine akın ederken Rini Beltov'un berber dükkanında müşteri patlaması yaşanıyor. Ancak Beltov, personel seviyelerinin pandemi öncesine nazaran sadece yarısı olduğunu ve artan talebi yetişmek için mücadele ettiğini söylüyor.
I've had a job ad running for consistently for 3 years and I have had hardly any applicants.
3 yıldır sürekli olarak yayınlanan bir iş ilanım var ve neredeyse hiç başvuru olmadı diyen Beltov, mağazam şu anda ülkedeki diğer kuaförlük işletmelerinden farklı değil. Herkes personel için çırpınıyor. Kuaförlükte büyük bir personel sıkıntısı var ama özellikle berberlikte ki bizim işimiz bu ifadelerini kullanıyor. Bayan Beltov, Avustralya'nın uzun süre sınırlarının kapanması ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle geçen yıl yurt dışına dönen 5 vasıflı işçisini kaybettiğini söyledi. Uluslararası sınırların Kasım ayında yeniden açılmasına rağmen birçok vasıflı göçmen henüz geri dönmedi. Yeni hükümet rakamları son 5 ayda sadece 23 bin geçici vasıflı vize sahibinin geldiğini gösteriyor. Beltov, Avustralya'ya geri dönen insan sayısının yavaş olacağını biliyordum ama bu kadar yavaş olmasını beklemiyordum. Şu anda 3 pozisyon için işe alıyorum ve hiçbir Avustralyalı ya da göçmen iş için başvuruda bulunmadı. Bu yüzden oldukça zor durumdayız diyor. Ülke çapındaki açık iş pozisyonları rekor seviyelere ulaşırken iş dünyası liderleri neredeyse her sektörün baskı altında olduğunu söylüyor.
It's very clear we just don't have the people here that we need to fill the jobs that we have.
Avustralya Endüstri Grubu'nun genel müdürü Ines Wilcox, burada sahip olduğumuz işleri doldurmamız gereken insanlara sahip olmadığımız çok açık ve ekonomimiz büyümeye devam ediyor. Bu hem işverenler hem de çalışanlar için iyi değil. İşverenler işlerini yürütmekte ve ihtiyaç duydukları iş gücü ve beceriler olmadan ayakta durmakta çok zorlanıyorlar diyor. Wilcox, işçi sıkıntısının hafifletilmesine yardımcı olmak için daha basit ve daha hızlı vasıflı vize başvurusu süreci çağrılarını destekliyor.
We need to find a way to streamline that process and not make it so expensive as well.
Bu süreci düzene sokmanın ve aynı zamanda daha az pahalı hale getirmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor diyen Wilcox, göçü ve yerel halkın eğitimini birlikte düşünmeliyiz. Ancak göç daha hızlı bir çözümdür ve bir bütün olarak ekonomi için faydaları vardır görüşünü paylaşıyor. Federal seçim kampanyaları hızlanırken küçük işletmeler her iki tarafta da daha fazla destek sağlamaları için yalvarıyorlar. Avustralya Küçük İşletme Kuruluşları Konseyi Başkanı Alex Boyd, vasıflı iş gücü eksikliğinin birçok işletmenin genişleyemeyeceği veya yenilik yapamayacağı anlamına geldiğini söylüyor.
Small businesses are expected to accelerate, to grow the economy, to get back up on their feet quickly. We simply can't do that without the workers.
Küçük işletmelerin işlerinin hızlanması, ekonominin büyümesi ve hızla ayağa kalkması bekleniyor diyen Alex Boyd, bunu işçiler olmadan yapamayız ve olacak olan şu ki, küçük işletmeler daralacak, saatlerini kısıtlayacaklar, sundukları ürün ve hizmetlerin sayısını kısıtlayacaklar. Bu nedenle doğru sayıda göçmene sahip olmak gerçekten önemli bir unsur ifadelerini kullanıyor. Ben Watt, Melbourne'de bir göçmenlik avukatı. Avustralya'nın uluslararası ziyaretçiler ve işçiler için dünyadaki diğer birçok ülke için rekabet ettiğini söylüyor. Hükümeti istihdam yoluyla daimi ikamet için daha fazla yol oluşturmaya çağırıyor.
I think that there is a bit of a bad rap with Australia at the moment.
Bence şu anda geçici vizeyle, yani çalışma tatili vizesiyle, özellikle de öğrenci vizesiyle gelmeyi ve belki de Avustralya'ya taşınmayı düşünen insanlarda Avustralya hakkında kötü bir söylenti var diyen Ben Watt, bu kişiler buraya geldiklerinde ve Sydney'e taşındıklarında bir iş bulamayacaklarını ve kalamayacaklarını düşünüyor, görüşünü paylaşıyor. Hükümet 2022 ve 2023 için 160 bin kişilik kalıcı göç üst sınırı belirledi ve vasıflı vizeler 109.900 ile toplam göç programının yaklaşık 3'te 2'sini oluşturacak diyor. Yeni göç politikasını yakında açıklaması beklenen muhalefet daha önce kalıcı göçü desteklediklerini söylemişti.
Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz mesajlarından dolayı ve spor bölümümüze geçeceğim. Bu arada bir parça da çalmak istiyorum. O yüzden spor bölümünü kısa tutacağım. Türkiye Süper Ligi'nde oynanan maçlar şöyle. Bu hafta sonu oynanacak maçlar. Trabzonspor, Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Hatayspor, Sivasspor, Altay, Başakşehir, Alanya, Antalyaspor, Fenerbahçe, Göztepe, Konya, Gaziantep, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Giresun, Beşiktaş ve Galatasaray, Malatyaspor. Galatasaray, Malatyaspor pazartesi oynanacak bir maç. Avustralya Kupası'nda Anadoluspor kendi sahasında 26 Nisan'da Dandenong City ile karşılaşıyor. Anadoluspor yarınsa NLP liginde Heidelberg United'la karşılaşacak. Maç yine Anadoluspor'un kendi sahasında oynanacak ve akşam 7'de başlayacak. Bir yayımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyoruz. Mikrofonun başında Necat Başar'ın olacağı pazartesi yayınında yine birlikte olmak ümidiyle size Edip Akbayram'la veda ediyoruz. Çeşme Siyahım. Hoşça kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.